Ayrım 9.
Bu durumda doğru cevabı şans eseri bulma olasılığı çok daha düşük olacaktı ve bunun başarabilseydi biz de gerçekten heyecanlanmalıydık. Eğer böylesine karmaşık cümlelere doğru tepki gösterseydi, o zaman hiyerarşik yapılı cümlelerde bile hangi fiilin hangi nesnelerle bağlantılı olduğunu anladığını söylemekten başka bir açıklama bulmakta zorlanacaktık. Ancak şimdiki durumda, yani olası sonuçlar sınırlıyken doğru hareket etmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Şansın hayvan davranışını yorumlayışımız üzerinde başka zararlı etkileri de olabilir. Varsayalım ki işaret dili kullanan ya da tahtaya plastik semboller yerleştiren bir şempanzenin söyledikleri çoğu zaman bir anlam ifade etmemekte, ancak arada bir insanlarınkine benzer anlaşılabilir bir cümle ortaya çıkmaktadır. Bu durumda muhtemelen çok etkileniriz ve hayvanın ne söylediğini anladığını düşünürüz. Ancak tabii ki bu tamamen yanlış olacaktır. Çünkü anlamsız sözler söylediği diğer zamanları nasıl açıklayacağız? Eğer sözcükleri ya da sembolleri her ard ardı dizişinde ortaya güzel bir cümle çıksaydı, o zaman haklı olarak etkilenebilirdik. Ama eğer çoğu zaman anlamsız, buna karşılık arada bir anlamlı cümleler ortaya çıkıyorsa, bu yazı tura atarken bazen yazı gelmesinden daha etkileyici değildir. Tabii eğer rastlantıların da bir düzeni varsa fark edeceğimiz ve aklımızda kalacak olan budur. Düzenin olmadığı ya da hayvanın hata yaptığı çoğunluktaki örnekleri ise rahatlıkla unuturuz. Akıllı maymunun yazı makinesinde ürettiği tek bir kelime aklımızda kalacak, geri kalan rastgele sıralamaları ise kalmayacaktır. İşte bir sözcük, iki sözcük birden diyerek mesajı önemli görebileceğiz ve bu mesaja ulaşıncaya kadar taramak zorunda kaldığımız karma karışık harflerle dolu sayfaları göz ardı edebileceğiz. Beyinlerimiz düzeni fark edecek biçimde gelişmiştir ve ortada bir düzen olmasa bile biz gene de onu buluruz. Monte Carlo kumarhanelerinin tuzağına düşüp de rastgele atılan zarda ya da tekerleğin dönüşünde de belli bir düzen olduğuna inananlar, var olmayan yerlerde bile düzen ve tahmin edilebilirlik arama kararlılığımızı kanıtlamaktadırlar. Dolayısıyla şempanzelerin bütün uygulamalar boyunca ne yaptıklarını gösteren video kaset ya da filmleri gerekli kılan başka bir sebep de budur. Bu belgeler bizi iyi noktalara ayıklayıp hayvanların hiç anlamlı olmayan hareketler sergiledikleri diğer zamanları göz ardı etme eğilimine karşı korur. Bize yaptıklarının ne kadar şaşırtıcı olduğuna karar verebilmemiz için gerekli istatistik temeli sağlar. Washoe, su ve kuş işaretlerini hangi sıklıkla ayrı ayrı kullanıyordu ve bu iki işareti bir arada kullanma, su kuş ya da kuş su olarak olasılığı neydi? Ördek ya da kuğu gördüğünde hep su kuş işareti mi yapıyordu? Bunlar cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğimiz sorular. Çünkü 1970'li yıllarda kolayca taşınabilen video kameralar yoktu. Ama bunlar insansı maymunların zihinsel yetenekleri konusunda karara varmadan önce cevaplandırmamız gereken sorulardır. Zihinsel yeteneklerinin bulunmadığını söylemiyoruz. Ama bunları ortaya koymak için yaptıklarının şans eseri olmadığından emin olmalıyız. Önümüzdeki sorunun ne olduğunu iyi bilebilmemiz için akıllı Hans etkisi gibi şansa bağlı sonuçların da ortadan kaldırılması gerekir. Çoğu kez bunu başarabiliriz ve bu durumda da yolumuza güvenle devam edebiliriz. Ama eğer bu yanıltıcı etkileri araştırmazsak Occam'ın usturasından iki darbe yiyebiliriz. Eğer hayvan davranışlarında var olduğunu sandığımız karmaşıklığın hayvanların insanlardan işaret almasından ya da sıradan olasılık kurallarına bağlı şanstan kaynaklandığı ortaya çıkarsa darbe özellikle üzücü olacaktır. Ancak bu iki olasılığın ortadan kaldırılması için bütün önlemlerin alınmış olmasına rağmen Occam'ın usturasının üçüncü bir darbesi başka bir basit açıklamanın durumuna uygun düştüğünü ortaya koyarsa bu bizi daha az utandırmayacaktır. Olası aldanmaların bir üçüncüsü de yine insani eğilimlerden kaynaklanmaktadır. Bu da konuşan oyuncak bebekler, gemiler ve bilgisayarlardan dağlara ya da denizlere kadar geniş bir alandaki cansız varlıkların düşünme ve hissetme yeteneklerine sahip olduğunu varsaymamızdır. Onlara insansı nitelikleri yakıştırmaya ve neredeyse canlı olduklarını düşünmeye çok yatkınızdır. Hatta Okkamlı William'ın yapmamız gerektiğini söylediği şeyin tam tersini yapma eğilimindeyizdir. Karmaşık bir varsayıma inanmayı, gemi canlıdır ve duyarlıdır, daha basitine gemi cansızdır tercih ederiz. Bunu tabii ki bilinçli olarak yapmayız. Bir arabanın ya da geminin bilinçli olduğuna inanmakla suçlansaydık, muhtemelen bunu toptan reddederdik. Ama yine de bir kısmımız neredeyse hiç düşünmeden böyle bir varsayımda bulunabilir. Sorun şudur. Karmaşık ve görünüşte akıllıca davranan bir hayvanla karşılaştığımızda bu bilinç dışı varsayımlar hayvanın davranışı ile ilgili yorumumuza karışacaktır. Bu sorun biyologların son zamanlarda karmaşıklık ve bilinçlilik ima eden terimler kullanma alışkanlığı edinmeleriyle daha da büyümektedir. Benim de son bölümde kullandığım değerlendirme ve karar verme gibi sözcüklere bilimsel yayınlarda sıkça rastlanmaktadır. Bunlar teknik terimler olarak kullanılsa bile günlük konuşmadan alınmıştır ve bilinçli düşüncenin izlerini taşır. Biyologlar ise bu sözcükleri teknik anlamda kullandıklarında hayvanların bilinçli hareket ettikleri ya da akıllı davrandıklarını ima etmediklerinin belirtmeye gerek görmeyecek kadar açık olduğunu söyleyerek savunurlar kendilerini. Sözcükler aynıdır ama anlamlarının farklı olduğu varsayılır. Başka bir deyişle sözcüklerin günlük konuşmadaki zengin ve dramatik etkisi korunurken, eğer onlar olmasaydı hayvan davranışı edebiyatı ne kadar farklı olurdu, bu sözcüklerin bilinçli deneyimle olan örtülü bağlantılarının koparıldığını herkesin anladığı varsayılmaktadır. Ancak sorun şudur ki herkes bunu anlamamaktadır. Dolayısıyla bir hayvanın diğerini tarttığı ya da karar aldığı söylendiğinde bu sözcüklerin tüm insansı iz düşümleri gündeme gelmekte ve daha ne olup bittiği anlaşılamadan hayvanların çok karmaşık ve insansı davranışlarda bulunduğu varsayımı oluşmaktadır. Daha basit varsayımlar akla bile gelmemektedir. Eğer bir hayvan yiyeceğini bölüşüyor ya da hilekarları cezalandırıyorsa kafasından geçenlerin bizimle aynı olduğu düşüncesine kapılmak çok kolaydır. Yani bizim aç birini gördüğümüzde yiyeceğimizin bir kısmını vererek yaptığımız fedakarlığı ya da payına düşenden fazlasını almaya çalışan bir hilekara duyduğumuz öfkeyi hayvanın da duyduğunu varsaymak gibi. Biyologlar da bunun farkındadırlar ve dramatik etkilerinden yararlanmak için bu sözcükleri kullanmaya devam ederken aynı zamanda onları ima ettikleri anlamlardan ayırmaya çalışarak hayvanların kurallarla hareket ettiğini vurgularlar. Hayvan davranışlarını yöneten basit kurallardır. Bu kurallar hayvanın tepki veriş biçimini karmaşık yan anlamları olmadan açıklarlar. Örneğin bir türün dişisinin her erkeğin bölgesini tek tek ziyaret ettikten sonra sadece biriyle çiftleştiği için erkekleri değerlendirdiğini, burada terim her birinin değerinin karmaşık bir biçimde hatta bilinçli olarak değerlendirildiğini ima eder söyleyebiliriz. Oysa dişinin kuralının en uzun kuyruklu erkekle çiftleş, en güçlü ötenle çiftleş ve bunun gibi olduğu ortaya çıkabilir. Bundan çıkan tek şey de dişinin kuyruk uzunluğu ya da sesin gücüne tepki göstermesidir ki bunlar da görece basit bir biçimde yapılabilir. Kuyruk uzunluğu gibi bir özellikle erkeğin öteki niteliklerinin sağlık, güç, bit gibi parazitlerin bulunmaması, öteki erkeklerle dövüşme yeteneği ve bunun gibi birbirleriyle aynı doğrultuda bağlantılı olması koşuluyla biyolog, dişinin erkeğin genetik özelliklerinin karmaşık bir değerlendirmesi yaptığını ama aynı zamanda uzun kuyruklu erkekle çiftleş kuralına uyduğunu iddia edebilir. Ya da bir hayvanın yemek ile içmek arasında seçim yaptığı söylenebilir ki bu da çeşitli davranışların olası sonuçlarını karmaşık ve bilinçli bir biçimde tarttığını ima eder. Buna karşılık bu hayvanın kuralı, kandaki X maddesi Y düzeyine ulaştığında yemeği bırak içmeye başla olabilir. Bu da bir evde sıcaklık belli bir dereceye ulaştığında kalorifer kazanının çalışmasını kendiliğinden ara vermesi gibi hiç de karmaşık olmayan otomatik bir harekettir. Eğer isteseydik kalorifer kazanının evin yeterince ısındığına karar verdiğini ya da otomatik vitesli bir arabanın ne zaman vites değiştireceğine karar verdiğini söyleyebilirdik. Ama böyle düşünmeyiz. Çünkü bu örneklerdeki kuralların çok basit olduğunu ve karar vermek sözcüğünün buna hiç de uygun düşmediğini biliriz. Ama eğer bu sözcüğü farkında olmadan kullanmışsak bile kalorifer kazanımızın içinde bilinçli bir beyin olmadığını çok iyi biliriz. Böyle konuştuğumuzda benzetme ya da kelime oyunu yapmışızdır. Sanki kalorifer kazanı evin sıcaklığının kaç derece olduğunu bilmekte ve kafasındaki tek kaygı bizim rahatımızı sağlamakmış gibi hareket etmektedir. Hayvanlar söz konusu olduğunda benzerlik kurma yönteminin ve miş gibi ifadesinin kullanımı biraz bulanıklaşır. Kelime oyunları hiç belli etmeden varsayımlara dönüşür ve günlük konuşmadan alınarak teknik anlamda kullanılan bir sözcük günlük konuşmadaki anlamıyla anlaşılabilir. Hayvanların bu kuralları konusunda çoğunlukla o kadar bilgisizizdir ki kendimizden emin olmak bu sadece bir termostat gibi diyemeyiz. Bunun yerine hayvan davranışının karmaşıklığı, hayvanlar gerçekten de şimdiye kadar icat edilmiş insan yapısı bütün makinelerden çok daha karmaşıktır. Karşısında onun olduğundan çok daha karmaşık ve gizemli olduğu düşüncesine kapılmaya hazırızdır. Hayvanların vücutlarının nasıl çalıştığını tam anlayamadığımız için bu karmaşıklığa düşünerek ve irdeleyerek ulaştıklarını varsayma eğilimine gireriz. Ancak onların gerçekten böyle yaptıkları sonucuna varmadan önce davranışların çok daha basit kurallarla açıklanıp açıklanamayacağından emin olmalıyız. Bir dişinin hormon düzeyindeki bir değişiklik ya da kısa değil de uzun kuyruğa tepki göstermesi çiftleşeceği erkeği seçerken her birini tek tek değerlendirdiğini düşünmekten çok daha basit bir açıklamadır. Bu kuralları belirlemek çok güç olabilir ve dolayısıyla hiç de karmaşık olmayan bir şeyi öyle zannedebiliriz. Bir başlangıç noktası ve ayağımızı yere basmanın bir yolu olarak Eliza adıyla bilinen ve hastasını dinleyen bir psikanalistin davranışlarını canlandırmak üzere hazırlanan eski bir bilgisayar programından çok şey öğrenebiliriz. Diyalog aşağıdakine benzer bir şekilde gelişebilir. Eliza, ne hakkında konuşmak istersiniz? Hasta, nereden başlayacağıma karar veremiyorum. Eliza, aklınıza gelen ilk şeyi söyleyin. Hasta, bir evin önündeki bahçe. Annem gül topluyor. Eliza, annenizden bahsedin. Ve böyle devam eder. Burada önemli olan böylesi bir programın yazılımının son derece kolay olmasıdır. Basic gibi bir dili yeterince bilen herkes, bir psikanalistle hastası arasındaki konuşmayı işlerliği olacak biçimde canlandırabilir. Tabii diyalog sonsuza kadar işlemeyecek, program bir noktada çökecektir. Yapmanız gereken şey, sohbette kesintiyi önlemek için aklına ilk gelen şeyi söyle gibi cümlecikleri bir liste halinde stoklamak ve bilgisayara anne ya da baba gibi anahtar sözcükleri yakalayıp bana nokta nokta noktadan bahset gibi başka bir cümleciğin içine yerleştirme talimatı vermektir. Böylesine basit kurallara dayanan bir bilgisayar programının karşısında bile biz duygularımızı ortaya dökerken orada bizi dinleyen birisi varmış gibi ürkütücü bir duyguya kapılabiliriz. Tabii eğer program çok basitse kolayca çökebilir. Örneğin, eğer biz babam ben doğmadan önce öldü ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum dersek ve bilgisayar da buna bana babandan söz et diye karşılık verirse kafamızda oluşan yanılsama yıkılacaktır. Ama biraz daha karmaşık bir program bu sohbeti sürdürebilir ve yanılsamayı çok daha uzun süre devam ettirebilir. Hiç unutmamalıyız ki birkaç satırlık bir basic programını oluşturan basit kurallar karmaşıklık, akıl ve bilinç yanılsamalarını kolayca yaratabilir. Gelelim şimdi gerçek hayvanlara. Bu kez bir böceği, İngilizce konuşan ve üzerine basmak üzere olan dikkatsiz insanları şaşırtan hayali bir böceği değil de herkesin bildiği gerçek bir böceği ele alacağız. Akıllı sayılabilecek kadar olağanüstü yeteneklere sahip olan ve eğer daha iri bir gövdesi ve büyük bir beyni olsaydı yapabilecekleriyle bizi bilinçli olduğuna inandırabilecek bu hayvan bal arısıdır. Köpeklerin, atların ve hatta şempanzelerin insanın vücut dilini kaparak olduklarından daha akıllı görünmelerini sağlayan insanlarla yakın sosyal ilişki içinde bulunma olgusu arılarda yoktur. Bir araştırmacının duygusal bağlantı içinde olduğu ve hatta neredeyse bilinçli olduğuna inandığı bir hayvan karşısında düşebileceği zaaf arılarla söz konusu olamaz. Eğer arılar akıllı görünüyorlarsa bu insanların aksini kanıtlamak için harcadığı bütün çabalara rağmen gerçekten dikkate değer şeyler yapmalarındandır. Eğer arılar bilinçli yaratıklar grubuna kabul edilselerdi hayvanlar aleminin bütün üyeleri de kabul edilmek için kuyruğa girerdi. Şempanzeler farklıydı çünkü bize çok benziyorlardı. Köpekler de kendi alanlarında öyleydiler. Peki ya bir böcek? Küçücük bir sinir sistemi ve sözünü etmeye bile değmeyecek kadar bir beyne sahip olan bir böcek de bu gruba kabul edilebilir miydi? O zaman deniz anasıyla lahana da kuyruğa girmez miydi? Öyleyse bu bir şaka ya da yanılma olmalı. Ama görece eski yanlışlık yok ve hayvanlar aleminde görülen en şaşırtıcı davranışlardan bazıları arılarınkidir. Davranışlarını görece basit uyarıcılara ayarlayıp adım adım ilerleyerek, her bir adım kendi başına hiç de dikkat çekici değildir, neredeyse inanılması mümkün olmayan sonuçlara ulaşırlar. Arıların ilkel bir dilleri vardır. Çevrelerindeki dünyayı değerlendirirler ve son derece yetkin kararlar alabilirler. Bunu çok basit kurallarla yaparlar ve böylesi ileri düzeyde işlevlerin ancak bilinçli bir zihnin marifeti olabileceğine inanacak kadar saf olanlara iyi bir ders verirler. Arılar ve davranışları numaralarının gizini açıklamaya ikna edilen bir sihirbazın vereceği ders kadar aydınlatıcıdır. Arıların en iyi bilinen marifetleri, kovanlarındaki öteki bireylerle yiyeceğin nerede bulunabileceği konusunda haberleşmeleridir. Avusturyalı zoolog Carl von Frisch, arıların bu iletişimi bir işçi arının kovanın içinde yaptığı özel bir uçuşla sağladıklarını ortaya koymuş ve bunun için 1973 yılında Nobel ödülü kazanmıştır. Kovanın yakınına konulan şekerli bir eriğin bir arı tarafından keşfedilmesinden birkaç dakika sonra çok sayıda arı oraya üşüşür. Onları oraya getiren, şekerli eriği ilk bulan arının hareketleridir. Ve bu da yiyeceğin kovandan ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak değişen bir tür danstır. Eğer yiyecek yakındaysa, 50 metreden daha yakın, onu görüp kovana geri dönen arı dairesel bir dans yapar. Kovanın içindeki peteğin düşey yüzeyi üzerinde önce sola, sonra sağa daire şeklinde dönerek uçar. Öteki arılar önce toplanır, sonra dansçı arı ile iletişim kurarak harekete geçip kovandan dışarı uçar ve yiyeceği aramaya başlar. Hangi yöne uçacakları konusunda fazla bilgileri yoktur. Dairesel dansın kendilerine verdiği tek bilgi, 50 metre uzaklığa kadar olan çevreyi araştırmaksa da dansçı arının gövdesinden aldıkları yiyecek kokusunun yardımıyla genellikle zorluk çekmeden aradıklarını bulurlar. Eğer yiyecek daha uzaktaysa, örneğin 100 metreden uzaksa, haberci arının dansı daire değil, 8 rakamı biçimindedir. Dansçı arı, dönüşleri arasında kendini sağdan sola sallayarak düz uçuşlarda yapar. Bu dans, hem yiyeceğin ne kadar uzakta olduğu, hem de onu bulmak için hangi yöne uçulması gerektiği konusunda bilgi içerir. Yiyeceğin uzaklığını, dansın temposu gösterir. Yiyecek ne kadar yakındaysa, dans o kadar hızlıdır. Arının kendini sağa sola salladığı düz uçuş arasındaki yönü ise yiyeceğin yerini bilirler. Arıların sorunu bu dansı içerisi karanlık olan ne yiyeceğin ne de güneşin. Güneş onların pusulasıdır, görülebildiği bir kovan içinde yapmalarıdır. Sadece bu da değil, arılar düşey konumdaki bir peteğin üzerinde dans ederler. Oysa öteki arılara hangi yönde uçmaları gerektiği konusunda verecekleri bilgi yatay düzlemde olmalıdır. Çünkü dümdüz yukarı uçarak yiyecek bulmak mümkün değildir. Bu yüzden arılar yiyeceğin yerini o yöne işaret ederek ya da oraya dönüp dans ederek belli edemezler. Kovandan yiyeceği uçuş rotasını kovanın içinde yer çekimine göre, daha sonra güneşe göre belirleyeceklerdir, bir düzlem üzerinde gösterirler. Öteki arılar da dışarı çıktıklarında bu bilgiyi güneşe uyarlarlar. Eğer yiyecek tam güneş yönünde ise dansçı arı sallantılı düz uçuşunu peteğin önünde tam dikey pozisyonda yapar. Eğer yiyecek güneşin 40 derece batısında ise dikey çizginin 40 derece solunda uçar. Böylece dansçı arı yiyeceğin bulunduğu yerin açısını güneş yerine dikey çizgiye göre gösterir ve karanlık kovanın içindeki arkadaşlarına güneşe çıktıklarında hangi yöne uçacakları konusunda bilgi verir. Arıların bunu doğru olarak yapmaları birbirlerine gerçekten bilgi aktardıklarının bir göstergesidir. Kısa süre önce arıların dansı konusunda daha da olağanüstü bir şey ortaya çıkarıldı. Arıların dansının hızı sabit değildi ve bulunan yiyeceğin göreli miktarına göre değişiyordu. Örneğin, eğer çevrede yiyecek kıtsa, bulunan yiyecek kaynağı görece zayıf nitelikli şeker ya da bal özü, nektar içerse bile canlı bir dansa sebep oluyordu. Ama eğer çevrede yiyecek bolsa, aynı yiyecek kaynağı daha zengin başka kaynaklarla kıyaslandığında zayıf kaldığından daha az canlı bir dansa yol açıyordu. Başka bir deyişle arılar, sadece kendi yiyecek kaynaklarının niteliğini bilmekte kalmıyorlar, onun başka yerlerdekiyle kıyaslandığında nasıl olduğunu da biliyor gibi görünüyorlar. Peki başka işçilerin bulduğu öteki beslenme alanlarının durumu nasıl biliyorlar? Birçok alanı ziyaret edip aralarına kıyaslama yaptıklarına ihtimal verilmiyor. Araştırmacı von Frisch, arıları boyayarak çoğunun kendi yiyecek kaynaklarında ara vermeden çalıştığını ve bu yüzden başka yerlerde neler olup bittiğini bilemeyeceklerini ortaya çıkardı. Buna rağmen arıların çevredeki en zengin yiyecek kaynaklarının bulunduğu yerlerde toplanmaları, en iyi yerin hangisi olduğu gibi karşılaştırmalı bir bilginin herhangi bir şekilde birbirlerine ulaştığını düşündürmektedir. Von Frisch'in çalışma arkadaşı Martin Lindauer, bunun yiyecek toplayan arılar görevlerini yerine getirmek için dışarı çıktığında kovanda kalan alıcı arılar aracılığıyla sağlandığını ortaya koymuştur. Alıcı arılar birçok değişik bölgeden bal özü taşıyan toplayıcı arıların yükünü boşalttıkları için hepsinin şeker konsantrasyonunu kıyaslama imkanına sahiptirler. Ülkenin çeşitli bölgelerinden elma satın alan ve bunların kalitesini kıyaslayabilen bir meyve tüccarı gibi. Bol şekerli yiyecekle geri dönen toplayıcı arıların yükü hemen boşaltılırken, daha seyreltik bal özü getirenler, alıcı arılardan pek fazla ilgi görmezler ve yüklerini kabul edecek birini aramak zorunda kalabilirler. Bal özünün kalitesi ne kadar iyiyse, toplayıcı arı o kadar çabuk boşaltacaktır. Toplayıcı arının alıcının tepkisine karşı hassas olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu tepki, toplayıcı arının getirdiği yiyeceğin ardından dans edip etmeme eğilimini doğrudan etkilemektedir. Eğer alıcı arı, toplayıcı arının getirdiği yiyeceği çabucak, örneğin 40 saniyeden daha az bir zamanda boşaltmışsa, toplayıcı büyük olasılıkla peteğin üzerinde dans ederek başka arıları da kendi yiyecek bölgesine davet edecektir. Ama eğer yükünü boşaltacak bir arı bulmakta zorlandıysa ve boşaltma işi 100 saniye ya da daha uzun sürdüyse, o zaman dans etme olasılığı zayıftır. Çünkü değişik yörelerden bal özü toplayan arıların yükünü boşaltan alıcı arılar, getirdiği malzemeye gönülsüz tepki göstermişler ve başka yerde yiyecek aramasının daha iyi olacağı mesajını iletmişlerdir. Bu sistem, işçi arılara en verimli yeri bulmalarında kuşkusuz yardımcı olacaktır. Kovana getirilen bal özü ne kadar zenginse, alıcı arılar o kadar seçici davranarak sadece en değerli bal özünü boşaltacaklar ve toplayıcı arılar da bal özü konsantrasyonu daha yüksek olan bitkilerin bulunduğu alanlara yönelmek zorunda kalacaklardır. Alıcı arıların tepkisini bu şekilde değerlendiren toplayıcı arılar, böylece yiyeceğin kıt olduğu zamanlarda daha zayıf yiyecek kaynaklarından, yani bal özünün bol olduğu zaman hiç ilgilenmedikleri kaynaklardan da yararlanabilmeyi garantilerler. Bu zayıf yiyecek kaynaklarını getiren toplayıcılar, çabucak yükleri alınarak ödüllendirilecek ve onlar da bunun karşılığında hızla dans ederek öteki toplayıcı arıları, bu çok zengin değilse de mevcutların en iyisi olan bal özünün bulunduğu yere davet edeceklerdir. Bütün bu olan bitenleri bilinçli bilgi ve bilinçli iletişim ima eden terimler kullanarak anlatabilir, bunu yapmaktan mümkün olduğunca kaçındım, arıların nerede yiyecek bulunabileceğini birbirlerine haber verdiğini ve en iyi bölgenin neresi olduğunu bildiklerini söyleyebilirdik. Ama arıların kuralları çok daha basittir.